Ayrım 8, sayfa 45. Comte, doğa bilimleri düşüncesinden etkilenmiş bir pozitivisttir. Yine de, sosyolojinin Comte için sadece doğa bilimi olduğunu söylemek çok daraltılmış bir yorum olur. Comte için sosyoloji bundan çok daha fazla bir şeydir. Bu nedenle, Comte'un sosyolojiyi matematik bilimine indirgemek istediğini söylemek yanlış bir yargıdır. Bununla birlikte o, bu yeni bilim için yeni bir ad, parantez, sosyoloji bulmuş ve bu yeni isimden önce bu bilimi fizik olarak değil, sosyal fizik olarak adlandırmıştır. Bu isimlendirme, Comte'un fizik düşüncesinden yola çıkılarak geliştirilmiş yeni bir bilim görüşünü temsil ettiğini gösterir. Comte, sosyolojiyi matematiğe indirgemek isteyen görüşü çok keskin bir dille eleştirmiştir. Bununla ilgili olarak eserinin pozitif felsefeyi konu edinen ilk bölümünde Comte şöyle yazmıştır. Sosyal bilimlerin bu parantez matematiksel anlayış tarzı ile ele alınması tamamıyla fantastik ve bundan ötürü de yanlıştır. Comte kendini rakamlarla sınırlayan bu anlayışın kuramsal ilgisizlik fikriyle mücadele etmiştir. Comte'a göre bu anlayış matematik dışında hiçbir gerçeklik yokmuş gibi davranır ve bizim bilgimize herhangi bir manası olan bir kavram eklemez. Parantez. Massing 1976. Comte bu düşüncelerine bahsedilen geometri okulunun sağlıklı bir insan aklının bilebileceğinden daha fazlasını ortaya koyamadığı eleştirisinde ekler. Şüphesiz sosyolojik bilginin kesin sonuçlara ulaştıran temeli doğru gözlem yöntemleridir. Gerçek pozitivist ruhun temeli aslında sadece verilerden yola çıkan ve bu nedenle mistizm gibi düşünce yapılarından uzak duran deneyselciliktir. Comte, vahim hataları olan bu iki anlayış arasında kendisine farklı bir yol aramıştır. Comte, Quetelet'in istatiksel veri toplama yöntemini kesin bir biçimde reddediyordu. Gerçek bir pozitivist, verileri sadece üst üste yığmak yerine bu verileri sistematik bir biçimde düzenleme yetisine sahip olmalıydı ve fenomenlerin dünyasının sürekli ilişkisinden yola çıkarak geleceğe dair tahminlerde bulunabilmeliydi. Kameralist toplumsal araştırmacıların bu ekolü, deneysel toplumsal araştırmaların ele alındığı bölümde daha detaylı incelenecektir. Comte, bilimleri ansiklopedik kanuna göre soyut matematikten, bilimlerin tamamlanması olarak kabul ettiği sosyolojiye kadar sıralamıştır. En geniş metot kataloğuna sahip olduğu için, sosyoloji bu sıralamanın en üstünde yer alır. Şematik olarak bu sıralama şu şekilde ifade edilebilir. Bilim, soyut matematik, yöntem, mantık. Bilim, somut matematik, geometri, mekanik. Yöntem, gözlem. Bilim, fizik. Yöntem, deney. Bilim, kimya. Yöntem, sınıflandırma. Bilim, biyoloji. Yöntem, karşılaştırma. Bilim, sosyoloji. Yöntem, tarihsel yöntem. Bu sıralamanın her bir basamağına yeni bir araştırma alanı katılmaktadır. Sosyoloji, diğer bilim dallarına oranla en geniş metot yelpazesine sahiptir. Bu sıralamadan hareketle, Comte'un sosyolojiyi kapsamlı bir bilim dalı olarak kabul ettiğini ve bu bilim dalını çeşitliliği dolayısıyla bilimlerin tamamlanması olarak nitelediğini söyleyebiliriz. Alıştırma. Bilimsel olarak ele alınabilecek herhangi bir konu seçiniz ve yukarıdaki tabloda ansiklopedik yasa olarak adlandırılan farklı metotları bu konuya uygulamaya çalışınız. Toplumsal statik ve toplumsal dinamik. Comte, sadece toplumsal düşüncenin genel gelişimiyle ilgilenmemiş, toplumun kendisini de konu edinmiştir. Giriş kısmında bahsedildiği gibi, sosyoloji daima toplumun değişim ve durağanlık, çatışma ve uzlaşma gibi birbiriyle zıt yönlerini birlikte değerlendirir. Comte da bu zıtlıkları bir arada incelemiştir. Toplumsal yapıyı hareket ve dengede tutan güdü, Comte'a göre bir yandan toplumsal dinamik, bir yandan da toplumsal statiktir. Bu prensiplerin toplum içerisinde nasıl yapılandığı ise ırk, iklim ve politik tutumla alakalıdır. Farklı toplumları tarihsel olarak karşılaştırdığımızda, farklı şartların ve koşulların toplumun gelişimini nasıl etkilediğini görebiliriz. Toplumsal statik toplum düzen ilkesidir ve şu öğelerden oluşur. A. Sempatik içgüdüler. Bu içgüdüler tek tek bireylerin toplumsal duygularını uyandırırlar. B. Aile kurumu. Bu öğe toplumsallaşmayı, yani emir itaat yoluyla ast olmayı, temayül etmeyi ve minnettarlığı sağlar. C. İş bölümü. Toplumsal durağanlığın bu üçüncü ve başlıca elementi sayesinde bireylerin davranışları belli bir amaca yönlendirilir. D. Nihayetinde iş bölümü içerisinde toplumsal, objektif koşullara bağlı bir hiyerarşi oluşur. Bu hiyerarşinin meşruiyeti, hiyerarşiye duyulan güvene bağlıdır. Comte, toplumun bu statik elementlerinin karşısına toplumun dinamik elementlerini koyar. Toplumsal dinamik içerisinde toplumsal değişime sebep olan öğeler vardır. A. Bireysel olarak saadetin, maddi yaşamın iyileştirilmesinin ve kişisel yeteneklerin arttırılmasının amaçlanması toplum içerisinde bir hareketlilik sağlar. B. Yaşam süresinin kısa olması. Günümüzde bu durum hayatın sınırlılığı olarak adlandırılabilir. Genç neslin taşıdığı yeni unsurların toplumsal organizmayı değiştirmesine neden olur. C. Nüfus artışı. Bireylerin artan rekabet ortamında var olabilmeleri için eylemlerini pekiştirmeleri gerektirir. D. Nihayetinde en önemli unsur olarak zihinsel gelişim gerçekleşir. Toplumun dinamik ilerleyişinde mündemiç olan akıl, toplumsal gelişim evrelerinde tutku ve hırsın karşısında bir adım öne çıkar. Alıştırma. Herhangi bir toplumsal görüngü veya toplumsal gerçeklik içerisindeki statik ve dinamik öğeleri bulmaya çalışın. Mesela ailenin, parantez, Comte, ailenin gelişimini özel bir noktada anmıştır. Veya kentin gelişimi. Seçtiğiniz konuyu dinamik olduğu düşünülen yeni medya araçlarının gelişimine uyarlamaya çalışınız. Bu noktada statik unsurlar ortaya çıkmakta mıdır? Saint-Simon ve Comte bilimin yeni ruhundan oldukça etkilenmişlerdi. Pozitivist düşünce tarzı, bu düşünce tarzını geliştirenlerin yanı sıra o dönemde yaşayan pek çok insanı büyülemişti. Pozitivist düşünce tarzı göklere çıkarılmıştı. Bu bilimcilik sadece bir eğitim biçiminin ortaya çıkmasına neden olmamış, aynı zamanda seküler bir dinin ortaya çıkmasına da yol açmıştır. Bu gelişmeler elbette bilim adamlarının katkılarıyla meydana gelmişti. Saint-Simon ve Comte'a göre pozitivizm düşüncesinin insanlara tıpkı Katolik dini gibi nüfuz etmesi gerekmekteydi. Sonuç olarak yarı dinsel birçok bilimsel cemaat ortaya çıkmıştı. Saint-Simon ve Comte'un söz konusu dini temellendirmeleri sık sık bir ruh hastalığının ifadesi olarak görülse de, aslında onların düşünce yapılarının içsel bir ifadesi olarak değerlendirilmelidir. Saint Simon dinini yeni Hristiyanlık, Comte ise insanlık dini olarak adlandırmıştı. Dindarlığın ilk formlarından farklılığı ise insanların artan eşitliğinde ortaya çıkmaktadır. Organik ve spekülatif dönem, endüstrileşme ile birlikte ortaya çıkan ve bize insanlar arasında kardeşlik ve sevginin toplumsal gereklilik olduğu anlayışına götüren eleştirel döneme yerini bırakmıştır. Bu düşüncelerde Comte için belirleyici olan 40'lı yaşlarının ortasında tanışmış olduğu, Clotilde Wu'ya duymuş olduğu karşılıksız aşktır. De Wu öldüğünde Comte hayatının son 10 yılındaydı ve artık onun ölümünü hazmedemiyordu. Hareket etmekten ve düşünmekten yorulacağız ama sevmekten hiçbir zaman yorulmayacağız. Sözünün sahibi de Comte'dur. Deneysel bir bilim olarak sosyoloji. Emile Durkheim 1858-1917. Durkheim çocukluğunu Alman askerlerinin doğduğu toprakları işgal edildiği 1870 bir dönemde geçirmiştir. Bu deneyim onun sonraki yaşantısında etkili olmuştur. Bu nedenle Durkheim'ın Almanya ile olan ilişkisi her zaman değişkendir. Bunda şüphesiz Ecole Normale Supérieure üzerinden tanımış olduğu sosyalist Jouret'in de etkisi vardır. Jouret aynı zamanda Durkheim'ın sosyalist düşünce ile temas kurmasını sağlayan kişidir. Lise öğretmeni olan Durkheim, bir dönem Almanya'da da incelemeler yaptıktan sonra Bordeaux'da üniversite profesörü olmuş ve 1902 yılında Sorbonne Üniversitesi'ne geçmiştir. Durkheim, düşünce tarihini etkilemiş bir sosyolog olmasının yanı sıra her şeyden önce seçkin bir pedagogdur. Durkheim'ın amacı bilimsel bir sosyolojik kuram inşa etmektir. Durkheim'a göre bilimsel bir sosyolojik kuramın 3 özelliği olmalıdır. Rasyonel olarak açık ve belirgin, deneysel olarak ispatlanabilir ve, bu şaşırtıcıdır, ahlaki olarak sorumlu. Böyle bir kuram, toplumsal gerçekliğe yoğunlaştığı zaman rasyonel olarak açık ve belirgin, belirli metotları kullandığı takdirde deneysel olarak ispatlanabilir ve çalışmalarında toplumun bütününü göz önüne aldığı takdirde ahlaki olarak sorumlu olabilir. Toplumsal olgu. Kişinin kendisini merkezde görmesi, tüm neşeleri, endişeleri ve korkuları kendisine dayandırarak açıklaması insanların, en azından Avrupa'da, temel ihtiyacıdır. Bu düşünce bireyi merkeze alan Avrupa'nın dünya görüşüne oldukça uygundur ve popüler psikolojide bu eğilimi destekler. Tüm olan biteni bireye, bireyin isteklerine, ihtiyaçlarına ve motivasyonuna bağlayan psikolojik kuramlar, Durkheim'ın döneminde de oldukça popülerdi. Birey tüm eylemlerinden sorumluydu ve hatta bir anlamda kendi kaderinin sahibiydi. Bu nedenle kişi daha iyi yaşamak istiyorsa kendisi üzerine çalışmalıydı. Durkheim, özetlediğimiz bu psikolojik açıklamaları eleştirmiştir ve bu eleştirilerini intihar üzerine yapmış olduğu araştırmasında açık bir şekilde ifade etmiştir. Psikoloji odaklı fikirler, bireylerin dünya ile başa çıkamayacaklarını düşündükleri zaman bir yol aradıklarını ve bunu da intiharda bulduklarını iddia eder. Durkheim ise intiharın farklı türleri olduğunu ve bunların da toplumsal geleneğe dayandığını göstermiştir. Kişinin hayatın üstesinden gelememesi dolayısıyla ortaya çıktığı izlenimini veren bencil intihar, grup normlarının neden olduğu diğer kamcı intihardan farklıdır. Örneğin bir askerin ordunun şerefini lekelediğini düşündüğü için veya bir kaptanın gemisinin batması üzerine intihar etmesi toplumsal normlarla kurulan aşırı özdeşlikten kaynaklanır. Bu intihar türü Durkheim tarafından keşfedilen ve oryantasyon modellerinin var olmayışı yüzünden ortaya çıkan anomik intiharlardan oldukça farklıdır. İnsanların davranışları genel geçer ve insanlardan bağımsız olan kurallar tarafından belirlenmiştir. Pek çoğumuz bir öğrenci veya bir öğretmen, bir şef veya çalışan, anne, baba ve çocuklar olarak nasıl davranmamız gerektiğini biliriz. İnsanlar bireylerden bağımsız olarak var olan toplumsal rollerini oynarlar. Toplumsal fenomenlerin arkasında toplumsal olgular, parantez, Durkheim tarafından fait accompli olarak adlandırılır, vardır. Toplumsal olgular insan davranışlarını idare ve kontrol ederler. Bu olgular değişmezdirler, sabittirler. İşte bu toplumsalın araştırılması sosyolojinin görevidir. Toplumsal, analiz edilmesi ve araştırılması gereken sosyolojik bir gerçekliktir. Durkheim, sosyolojik gerçekliği şu şekilde tanımlar. Toplumsal olgu, tek tek bireylere dışarıdan baskı uygulayabilme yeteneğine sahip bir tür davranış çeşididir. Parantez, Durkheim 1895. Yani Durkheim'ın ifade etmiş olduğu bu yaptırım bireylerin dışında olan bir şeydir, toplumsaldır. Toplumsal, tek tek bireylerin değil, tüm bir toplumun yaşantısını belirler. Bireyin kendisinden kaynaklanan yaptırımların söz konusu olduğu durumlar ise sosyolojinin inceleme alanı dışındadırlar ve psikolojinin araştırma alanına girerler. Güçlü olanın güçsüz olana yaptırımının arkasında da yine toplumsal değil, biyolojik faktörler etkilidir. Toplumsal, insanların davranışlarını yönlendiren, bununla birlikte davranışın kendisi olarak tanımlayamayacağımız insanın üzerinde bulunandır. Bu nedenle Durkheim'ın araştırma konusu birey değildir. Onun sosyolojik kuramının temelinde bireysel davranış değil, toplumsal hadiseler, başka bir deyişle toplumsal olgular vardır. Durkheim'ın kuramında toplumsal davranış kavramı yer almaz. Toplumsal, insanın davranışlarında ve bu davranışların gözlemlenmesi yoluyla kendini gösterir. İşverenin, satıcıların veya müşterilerin davranışlarını gözlemlediğimiz takdirde, bunların genel kurallar çerçevesinde hareket ettiğini gözlemleriz. Bu kurallar Paris, Berlin, Viyana ve Prag'da oldukça benzerdir. Sonuç olarak Durkheim, davranışların arkasında toplumsalın bulunduğu yargısına varmıştır. Toplumsalın neden var olduğu sorusunun cevabını ise bireylerin davranışları bize vermez. Satıcıların veya müşterilerin düzenli davranış şekilleri, bize bu düzenli kuralların neden var olduğunu açıklamaz. Bu sorunun cevabı, endüstri toplumunda iş bölümünün yapısı gibi farklı bir düzleme, yani yine farklı bir toplumsal olguya dayandırılmalıdır. Durkheim'a göre toplumsal, bireysel olandan yola çıkılarak açıklanamaz. Toplumsal, yine toplumsal üzerinden açıklanmalıdır. Toplumsal, davranışlar yoluyla ortaya konmuş olmasına rağmen bireyden bağımsızdır. Bununla birlikte bazı toplumsal olgular, birey onu davranışlarıyla gerçekleştirmiş olsa da yaşayan olgular değildirler. Toplumsal olan, bağımsız bir şey olarak ele alınmalıdır. Bu bakımdan toplumsal, doğa bilimlerinin araştırma alanına giren tabiattaki nesneler, canlılar bitkiler ve kimyasal ürünler, kısacası tüm araştırma konularıyla karşılaştırılabilir. Bu konu aynı zamanda doğa bilimlerinin yöntemleriyle de araştırılabilir.